Ayrım 16. Boğaz Gezgini. Paskalis G. Lambardis. Sayfa 204. Hindistan. Temmuz 1954. Hindistan'da aradığının onun için büyük bir önemi olacaktı. Zaman ve yazgının unutmadığını gösteren beklenmedik bir sonuç. Ne kadar ona meydan okursan o kadar da kendi kaderini sınarsın. Gökyüzü Bombay'ın üzerinde kararıyordu. Sokakları az aydınlık, Hintlilerin sevgi dolu yüz ifadeleriyle titreşiyordu. Yorulmak ve bitmek bilmez yaşamda karşılaştığı her şey büyülüyordu onu. Yeni bir boyut gibi, denize akan ve kirleri temizleyen bir bileşim. Bombay adacığında konaklama yeri biraz önce vardı limanda, ona tavsiye ettikleri oteli bulmak üzere sokaklarda dolanıyordu. Tesadüfen konuştuğu Hintliler ona kibar davranmışlardı. Bir ara karanlık ıssız bir yolda buldu kendini. Geri dönüp bir rikso, şoför olan tek kişilik araba tutmayı düşündü. Aradığı otele götürmesi için. Geriye doğru birkaç adım atmıştı ki sol tarafından bir kıpırtı hissetti ve geri döndü. Karanlıkta kafasına sopayla vurulduğunu hissetti. Darbenin gürültüsü tüm iç dünyasında çınlamıştı. Yankısı her hissini kararttı. Kendini yitirdi. Her şey savrulup gitmişti. Bir ara bazı ellerin üzerinde arandığını hissetti. Ötesi hiç. Aynı yerden aldığı ikinci darbeydi, ilki İstanbul'daydı fakat şimdiki daha şiddetliydi. Yere yıkılmış haldeydi. İyi biri onu bulduğunda eğilmiş ve bakmıştı. Ellerini başının arkasına koymuştu onu doğrultmak için. O sırada kanla ıslanmıştı elleri. Hemen kalbine bakmıştı, atıp atmadığını anlamak için. Yaşıyordu. Yardım bulmaya çalıştı fakat kimse yoktu sokaklarda. Ötede parçalanmış bir bohça görmüş, onu alıp boğulmasın diye başının altına koymuştu. Sonra kalkıp en yakın yola koşmuştu az ötede, Prenses Yolu üzerindeki evine onu taşımalar için yardım edecek birilerini bulmaya. Tüm akşam kendinde değildi. Sabaha doğru dayanılmaz ağrıyla başını sağa sola sallamaya ve inlemeye başlamıştı. Gözlerini açmış ve bilmediği bazı Hintlileri görmüştü kendisine bakan. Ramis, karısı ve bir doktordu. Akşamdan beri yanındaydılar. Konuşamıyordu Angelos. Ağrısı iç organlarına yayılıyordu. Korkma dedi ona İngilizce olarak Hintli. Birileri başına vurmuş, olasılıkla metal bir çubuk ya da sopayla. Derin yarıklar oluşmuş kafanda. Soymak istemişler. Seni yerde bulduk dün akşam ve buraya getirdik hastane yerine. Çünkü çok zaman alacaktı oraya varmamız. Doktor iyi olacağını fakat biraz zaman alacağını söylüyor. Teşekkür ederim dedi Angelos ona aynı dilde kendini zorlayaraktan. Başım dönüyor ve devam edemedi. Yine kendini kaybetmişti. İki gün bu şekilde geçti. Arada bir kendine geliyor. Bazen iki kelime söylüyordu kendi dilinde. Ona bakan Hintlilerin anlayamadı. Ama zamanla ağrılar azalmaya, kendini toparlamaya başladı. Seni daha iyi görüyorum dedi ona Ramis. Angelos yataktan kalkmış, odadaki kaplan desenli bir duvar halısına yaslanmış halde odayı inceliyordu. Ramis'in arkasındaki pencereden küçük bir avlu görünüyordu. ''Yabancı bir yerde olduğumu anlıyorum.'' dedi zorlukla. ''Hiçbir şey. Neredeyim? Kaybolmuş gibiyim. Aldın darbedendir. İyileşinceye dek yatakta kalman daha iyi olacak. Ev halkı sana bakacaktır.'' Onu duyuyordu ama sesi çok uzaktan, boşluktan geliyordu. Eşyaların yola saçılmıştı, toplayıp buraya getirdik. Başını Hintlinin gösterdiği yere çevirdi, küçük bir valiz ile bir bohça gördü. Bunlar benim mi? Yakınındaydı, tabii saçılmış halde. Onları tanıyacak durumda değildi, yine bir boşluk hissetti, yine dipsiz bir karanlığa gömüldü. Bilincini kaybetmeden önce kendisine bakan Hintli'yi bulanık halde görmüş ve olduğu yere yığılmıştı. Bir sonraki günün sabahı odaya ışık girmesi için Santia'nın perdeleri açarken çıkardığı sesle uyandı. Günaydın dedi kadına kendisine baktığını görünce. Hintli kadın 3 çocuk büyütmüştü kendi yollarına giden. Kadının dudaklarında gülümseme belirdi. Başına koyduğu uzun örtü zarif gösteriyordu kadını ilerlemiş yaşına karşın. Sargını değiştireyim. Doğrulması için Angelos'a yardım etti. Başına sarılı sargıyı çözmeye başladı. Ressam mısın diye sordu bir ara kadın. Ben mi? Evet, resim araçları vardı yanında. İlk kez kendisiyle karşı karşıya geliyordu. Yanıtlamak için çaba gösterdi ama başaramadı. Bilmiyordu. Her şey yabancıydı. Sargı değişimi bitince yataktan kalkmaya çalıştı. Hintli kadın elini sırtına koydu ve ona yardım etti. Etrafındaki her şey dönüyordu. Zorla eşyaların yanına gitti. Valizi karıştırdı, kilidini buldu ve açtı. Fırçaları, kurşun kalemleri eline aldı. Daha iyi görmek için yakınına getirdi. Baktı, baktı. Sonra da giysi bohçasını inceledi. Benim mi bunlar? Evet, ikisi de yanındaydı. Hatırlamıyor musun? Yeniden baktı. Giysileri bohçadan çıkardı. Daha da atları karıştırdı ve onları bırakıp dışarıya bakmak için pencereye doğru gitti. Bahçede biri çalışıyordu. Yine aynı boşluk. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Ağzından tek söz çıkmıyordu. Neyin var? Ne oluyor? Başını çevirdi. Şaşkın gözlerle kadına baktı. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Her şey belirsiz. Nereden geliyorsun diye sordu kadın. Bu soruyu yanıtlayacağı sırada kas katı kesildi. Verici bir yanıtı yoktu. Çaba gösteriyordu ama boşunaydı. Yere diz çöktü. Dövündü ama sonuç yoktu. Hiçbir şey anımsamıyordu. Onu muayene etmesi için doktor getirdiler. Sordukları sorularla bellek itimine uğradı, sonucuna vardılar. Darbenin şiddeti hafıza kaybına yol açmış. Bir süre sonra yeniden edineceğine inanıyorum. Sorun psikolojik ama ne kadar sürer bilemem. Bana neler oluyor diye sordu mutsuzca. Senin durumunda bir hasta zaman içinde kendini tanımaya ara verir. Kim olduğunu, nerede bulunduğunu, nereden geldiğini bilmez. Hiçbir anı ya da kişisel tepkisini anımsamaz. Sonraki günlerde Angelos'u Bombay sokaklarında dövünür halde buldular. Kim olduğuna dair bir iz ya da onu tanıyan birini bulmaya çalışıyordu. Kalabalık arasında dolaşıyor, ibadet eden kadınlara bakıyordu, anımsıyor mu diye. Ama boşunaydı. Acıyıncaya dek yumruklarıyla duvarlara vuruyordu fakat hiçbir belirti yoktu. Yaşadığı bu olayda beynine bir karmaşa egemen olmuştu. Yine de zayıf bir etki başıboş dolanmalarında yön bulmasında ona eşlik ediyordu. Artık yorgundu. Bedeni dayanamıyordu. Edindiği ilk duygu kaçmaydı. İlk tanıdık belirti olarak bunu hissetmiş, bununla özdeşliği duygusuna kapılmıştı. Bir sabah eşyalarını topladı, kendisine bakan aileyle vedalaştı. Yeni yaşamın ilk tanıdıkları olan bu aileden tutumlarıyla ilk dersini, sevgiyi öğrenmişti. Ve güneşin doğduğu yöne doğru yola koyuldu. Onu çeken doğuya doğru. Birden ayağa kalkmış biri gibi gidiyordu. Her şeyi ardında bırakarak, önceden haber vermeden yeni kişiliğini aldı ve yolculuğuna başladı. 4 günden beri acımasız güneşin altında durmaksızın sokaklarda yürüyordu. Gün boyunca bir şey yemeden ve 2 gündür de bir şey içmeksizin durmadan yürüyordu. Toprak kuraktı, bitki yoktu, toprak ve rüzgar çıldırmıştı. Tozdan sadece gözleri seçilebiliyordu. Onlar da kıpkırmızı olmuştu. Dudakları kabarmış, çatlamıştı susuzluktan. Bilinmeyene doğru gidiyordu. Başka hiçbir şey onu ilgilendirmiyor, sadece ilerliyordu. Ne yapacağını bilmiyor, bu yüzden durmaksızın yürüyordu. Niçin? Belki de nedeni yoktu. Öyle bir an geldi ki gücü kalmamıştı. Ayaklarını hissetmiyordu. Yere eğildi, dizlerini toprağa dayadı. Valizini yere bıraktı. Omuzundan da yavaş yavaş bohçasını indirdi. Yüzüstü yere yığıldı. Teslim olmuştu. Belki de nedeni buydu. Düşecek ve bitkinlikten kalkamayacaktı. Artık hiçbir şey ilgisini çekmiyordu. Neredeyse ölüme teslim olmuştu. Dudaklarındaki bir serinlik onu kendine getirdi. Gözlerini açtı. Karşısında ilk olarak gördüğü ıslak bir mendille dudaklarını silen güzel bir kız oldu. Yüzüne eğilmişti, güneşten korurcasına. Alacalı bir giysi vardı üzerinde. Alnında lacivert bir beni, koyu renkli gözlerinin arasında. Kızın yüzünde bir sevinç belirdi. Rajasthanlı gomar dansçıları gibi. İsmim Ama, dedi Angelos yumuşak bir sesle. Seni yolda baygın bulduk ve yanımıza aldık. Kutsal Benares kentine ibadete giden bir kervandı. Hastalıklardan ve günahlardan arınmak için oradaki Ganj nehrine gidiyorlardı. Yolda Angelos'u buldular. Üzeri toprakla örtülmüş haldeydi. Yaşadığını anlayınca yanlarına almışlardı. Aynı yere gittiğini sanaraktan. Kutsallık bir kez daha kurtarmıştı onu. Onunla ilgilendiler. İçmesi için yavaş yavaş su verdiler kendine gelene dek. Bir arabada gidiyordu. Bir köşedeki döşeklerin üzerine yaslanmış halde. Etrafında Ama'nın ailesini, annesini, babasını ve küçük kız kardeşini fark edebiliyordu. Küçük bir kervandı. Sürekli suskun kalıyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Bir şey söyleme gücünü nasıl bulsundu? Kendini ölüme terk etmişti. Akşamleyin vahaya benzeyen bir su kaynağının yakınında mola verdiler. Kilimleri yere serdiler ve aileler ateşin başında toplaşmaya başladılar. Havada bir dinginlik vardı. Yazın büyük bir şemsiye gibi gökyüzü yıldızları topluyordu. Mor ışıltılı lacivert, siyah zemin üzerinde birbirine yakın parlak yıldızlar. Angelos bu insanlar arasında bir güven duyumsamaya çalıştı. Onlardan biriymiş gibi. Ama yanına geldiği sırada ateşin yanında diğer Hintlilerle birlikte oturuyordu. Neyin var? Ağzını açacak hali yoktu zorlukla. Çok bitkinim, yitmiş gibi. Belliğim de hiç bana yardımcı olmuyor dedi. Yavaş konuşuyordu. Gerekli sözcükleri bulmakta güçlük çekerekten. Nereden geldiğimi, kim olduğumu bilmeden burada buldum kendimi. Yanında buldum kendimi. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Öyleyse yeniden doğdun. Belki de böylesi daha iyi. Gerçek kendini bulman için. Bağlantısız, zorunluluk olmadan. Korkma. ve ona tatlılıkla gülümsedi. Bu da Angelos'u oldukça etkiledi. O sırada kızın babası geldi. Kıza kendi dillerinde anlamadığı bir şeyler söyledi. Angelos sürekli etrafını dinliyordu. Rengi iyice esmerleşmiş, sakalı bilge izlenimini veriyordu. Hintlilerin klasik beyaz giysisini de giyinmişti. Babası biraz kızdı ama ile konuştuktan sonra kız Angelos'a döndü ve ona ''Bizimle Benares'e gel, Ganj'ın sularında hastalığından arınırsın.'' dedi. Bakıştılar. Angelos ne söyleyeceğini bilemiyordu. Biri öteden seslendi ve kızın babası uzaklaştı. Benares de neresi? Her inanan Hintli yaşamında bir kez de olsa bu kutsal kentte ibadet etmeye layık olmayı ümit eder. Biz başka bir nedenle oraya gidiyoruz. Öndeki arabayı ailemizin ilk doğanı, babamın abisi sürüyor. Son arzusu, son anlarını orada yaşamak isteyen dedemizi taşıyor. Benares'te ölür ve yakılırsa biri yaşam ve ölüm halkasından edebi kurtuluşu sağlamış olur. Davetinizi reddetmem olanaksız. Oraya gitmek beni de çekiyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Yolculuk bitecek gibi değildi. Zaman kavramını yine yitirmişti. Geçip giden günler gibi. Yanlarında olmaya alışmaya, aynı dili konuştuğu Ama'dan evrenin önemli yorumunu, işaretlerini, kökenini, tarihini de öğrenmeye, yine bilgiye susamaya başlamıştı. Yeni duyduğu ne varsa bir yerlerden daha önce de bildiğini hissediyordu. Ona ümit veren ilk kişilerdi. Onu yeniden dünyaya bağlamışlardı. Günler geçtikçe hareketlerinde de bir denge, bir tutarlılık oluşuyordu. Yaralı dudakları susuz kaldığında ama ilgileniyordu bir yaprak koyaraktan. Bir gün kervan halkı Narmanda suyunda mola verdiğinde resim malzemeleriyle dolu valizini açtı ve bir kurşun kalemle blok defterine bir şeyleri resmetmeye başladı. Karşısındaki büyük ağacı çiziyordu, biraz ötesinde olan hayvanları ve Narmanda suyunu. Ama onun bir şeyler çizdiğini gördü. Ne yaptığına bakmak için yanına geldi. ''Resim yapmayı biliyorsun.'' dedi. ''Bugün bir arzuya kapıldım.'' Kara kalemli resmi bitirdi. Ama bloğu eline aldı, babasına göstermeye gitti, sonra tekrar yanına geldi. Blokta başka resimlerin de var. Bunların birinde bana yabancı bir dilde yazılmış bir sözcük var. Neresinde? Yaprakları karıştırdı ve gösterdi. Angelos. Helence söylemişti bunu. Angelos diye yineledi. Ne demek Angelos? Belki bir ad. Şimdi de sen yaz. Kurşun kalemle aynı kelimeyi rahatlıkla yazmıştı. Yazının karakteri aynı. Bu galiba senin adın olsa gerek. Dilinde tekrarlayıp durdu adını. Angelos, Angelos. Sürekli içinden yineliyordu. Kimliğin, pasaportun, belgen yok mu yanında? Aslını saplayacak. Hiçbir şey. Tüm eşyaları aradım. Hiçbir belge çıkmadı. Belki de vardı. Beni soyanlar almıştı. Bunu başkaları da söyledi. Yine de yeni öğrendiği şey ona özünü anımsatır gibi oldu. Bir sonraki gün başka bir yerde konaklarında ama elindeki bir blok defterini ona verdi. Benim de resmimi yap dedi. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Eminim yapabilirsin. Başla. Gel buraya. Şu taşın üzerine otur dedi elinden tutarak. Bloğu dizlerine koydu. Kurşun kalemi eline aldı. Resmetmeye başladı. Bilinçsiz olarak kızın gözlerinden başladı resmi. Ama bağdaş kurmuş karşısında duruyordu. Sonra da kızın yüzünü yapmaya koyuldu. Ağzını ve çehresini. İçgüdüsü kızın yüzünü kağıda geçirmesi için tüm kolaylığı gösteriyordu. Korkuları ve tereddütleri geçti. Bir yerden sonra kendini resme verdi. Kızın sevimli yüzünü resimde de biçimlendiriyordu. Gözlerindeki ruhsal sevimliği bile vermeye çalıştı. Dengeleri birden değişti. Nasıl biri olduğunu duyumsadı. Ama'yı gördü. Kız coşkuyla kendine bakıyordu. Kağıttaki portresini görmesinin ardından eğildi ve Angelos'u hafifçe dudaktan öptü. Olağanüstü dedi. Anlamakta güçlük çektiğim önemli bir kişilik var sende. O andan itibaren Angelos sevincini gizleyemedi. Yer ve yaşadığı ortam ona harika görünüyordu. Resim yapma isteği sarıyordu onu. Etrafıyla ilgilenmeye, değişik betimleri gözünde canlandırmaya başladı. Bir akşam çadır kurup kervan halkı ateş yakmıştı. O gece kervandan iki müzikçi geleneksel çalgılarını getirmişti. Sitar ve tambur. Melodi olarak farklı ruh durumunu, farklı bir zamanı ve insan hayatının farklı evrelerini yansıtan ranga çaldılar. Öyle düzenlenmişti ki neredeyse insanın kendisiydi. İki müzik aletiyle sunulan bir diyalog. Ötede kız kardeşinin yanında bağdaş kurmuş halde oturan Ama'ya baktı Angelos. Kız ayağa kalkıp müziğin ritmiyle kervandakilerin oluşturduğu halkada hafifçe salınmaya başlamıştı. Bu kısa sürede baş döndürücü bir dansa dönüştü. Sanki bir kuklaydı. Ritmik hareketleri tüm bedenine yayılıyordu. Ellerine, ayaklarına, aynı şekilde yüzüne. Ona baktığında kızın gözlerinden okuduğu fetheden bir ifadeydi. Angelos her güzelliği görebiliyordu. Zaten tüm yaşam da aslında bir mucizeydi. Bu yeniden doğmuş olan ona daha çok kuvvet veriyordu. Kent uzaktan göründüğünde yolculukları 20 gün sürmüştü. Kutsal kentin görünümü olağanüstüydü. Benares bir katedral gibi yükseliyordu göğe. Kent Ganj nehrinden basamaklarla başlıyor ve göğe doğru kat kat yüksek yapılar ve zengin eski saraylarla son buluyordu. Etkileyici bir görünümdü. Sanki asırlar önce tanrısal ellerle resmedilmişti. Kent, Ganj'ın uzunluğu doğrultusunda yaklaşık 7 kilometrelik oldukça geniş bir alana açılıyordu. Yüzyıllardır Benares, inananların dualarına ve günahlarından arınmalarına tanık oluyordu. Yakınına varınca kentin Ganj nehrinde son bulduğu fark ediliyordu. Nehrin kenarında taş basamaklarında toplanmış bir kalabalık vardı. Arınmak için suya dalıyorlardı, vaftiz olmak ve günahlarının bağışlanması üzere. Basamakların üzerinden herkes bakışlarıyla muz yaprakları üzerinde titreşen ve kutsal nehirde yolculuk eden ateşleri izliyordu. Hintliler dua ederek suya bırakıyordu bunları. Ateş sönmezse dualara tutmuş olacaktı. Angelos tek başına kentin sokaklarında dolanmaya başladı. Her yerden uzun ve buruk ilahi sesler duyuluyordu. Nereden geldiğini anlayamıyordu. Zamanın içinden yoksa yakındaki bir tapınaktan ya da yerin dibinden mi ya da yaşam ve ölümün arasından mı? Aman'ın dedesinin isteği gerçekleşmişti. Bir sonraki gün ölmüş ve kutsal nehrin yakınında onu yakmışlardı. Yaşlı Hintli'nin muradı yerine getirilmişti. Bu şekilde sürekli doğması, acı getiren bu dünyada nesnelleşmesi sona ermişti. Yaşlı adam ölmeden önce Angelos'u görmek istemiş, Aman'ın tercümanlığında ona düşüncelerini, son bilgilerini açıklamıştı. Hindu inancına göre diye söze başladı yaşlı adam. İnsanın muradı, ruhun kurtuluşu için yeniden doğuş halkasını bir kere de durdurmasıdır. Durumundan, senin ruhanilik basamağından geçtiğin anlaşılıyor. Şimdi başka bir gökyüzündesin. Sana yabancı olan, daha da yükseklere çıkman için daha büyük bir güç veriliyor sana. Çünkü özgürsün. Yaşadığın olay beni çok düşündürdü. Ben de bugünlerde en yüce ile birleşmeye hazırlanıyorum. Belki de benzeşiyoruz. Yine de sen yaşarken bir şekilde geçtin, oysa ben ölerek geçeceğim. Cennette bulunmuşsun gibi yaşa. Yaşlı adam mutlu ölmüştü. Başka bir yaşama geçeceğini biliyordu. Tanrı sembolleri yakınında ölerek arzusu yerine getirilmişti. Küllerini de Ganj nehri aldı. En uzun yolculuğuna götürdü. Angelos ardından kendini kaderine bıraktı. Amacı olmaksızın tüm gün kentte dolaşıyordu. Görmediği sokak kalmamıştı. Bilinçaltı bir iz bulmaya çalışıyordu. Etrafta gezinmek epey zamanını alıyordu. Karakteri ve bilinçaltında oluşturduğu ortamın hayali belirmeye başlamıştı. Daha dışa dönük olma eğilimi ve bağımsız bir öz olarak yeni planlar yapma gayreti içindeydi. Benares'te açlık ve yoksulluğun sınırlarında epey zaman geçirdi. Var olmama, kimi zaman ona birçok engelde rahat hareket etmesinde kolaylık sağladı. Tesadüfen bir resim atölyesi buldu. Bengal okulunda. Orada ona kalacak bir yer verdiler ve tedavisini sağladılar. Zamanla resim konusundaki yeteneğini fark ettiler ve onu da aralarına aldılar. Okulun hocaları arasında Sen Rani de vardı. Baş hocaydı. 65 yaşlarında saygın biriydi. Esmer tenli, beyaz sakallıydı. Tek başına kalıyordu. Kendini sanata adamıştı. Angelos'un yeteneğini baştan fark etmiş, onunla yakından ilgilenmeye başlamıştı. Bir gün yanına çağırdı ve ona, "Kalbini aç bana delikanlı, duygularını söyle bana," dedi. "Kendimi yitik hissediyorum, ölü gibiyim. Fakat gayri ihtiyar uçmakta olduğumu da hissediyorum. Perişan bir olayı hatırlamak istemedikleri şeyleri yaşamış başkaları da var. Sen kültürlü birine benziyorsun. Eminim anımsamak istemeyeceğim bir nedenin yoktur. Biz burada seni yanımıza alıyoruz. Sana moral vermek istiyoruz. Şimdi buna ihtiyacın var. Bundan sonra kendini yaratıcılığa verirsin. Büyük bir haz duyduğun anlaşılıyor. Her zaman rahat olamıyorum. Aklıma bir şey takılıyor ve onu atamıyorum. Bu da beni delirtiyor. Burada çalışıyoruz. Şifa yeri gibi. Her şey zamanla düzene girecektir. Yaşamdan bir güvence istiyorsun. Ben ve okulumuz senin evin olacağız." Angelos için çok şeyler yapmıştı. Ona minnettardı. Onun sayesinde düşünmeyi öğrenmişti. Benares'te kaldığı sürece onu bir baba bilmişti. Benares, 1 Ocak 1955 Pazar. Sözde yeni yıl. Çünkü ben sadece bazı günleri anımsıyorum. Somut olarak 6 ay geçti. Başıma gelen talihsizliğin üzerinden belleğimde tuttuğum. Bu dilde yazıyorum, olasılıkla ana dilim. Tanıştığım bazı ressamlar var. Onlarla konuşuyorum fakat başka bir dilde, İngilizce dedikleri. Onlarla özleştim. Onlarla birlikte ben de resim yapıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Tüm yaşamım oldu. Bana Angelos diyorlar, tatlı. Ama böyle dediği için dudağımda hala tatlı öpücüğünü duyumsuyorum. Bugün yazıyorum. Çünkü yeni yılın ilk günü ve büyük bir arzu sardı beni. Bunu belirtme arzusu. Bunu bilmeyi ve açıklamayı istiyorum. Bugün yazıyorum umutsuzca aranan ruhuma hitaben, çıkmak, aydınlanmak için. Bilmiyorum. Kendimle ilgili başka bir şey. Beni yönetmesi için özgür bıraktığım ruhumdan başka. Şu ana kadar Tanrı'ya şükür iyi yol gösterdi. Tanrı'ya şükür diyorum çünkü ona adanmış olduğuma eminim. Ayrıca bugünün bir bayram olduğunu da hissediyorum. Benares, 8 Eylül 1955, Pazar. Zaman girdabında sürüklendim. Hizmet etmek için toprağa, kendime ve göğe. Duyduklarımla hareket etmek yetmiyor bana ve renklerle donattım doğamı. Sadece sevdiklerime güvendim ve gökyüzümün ıssızlıklarına. Kapılar göründü batık dalgalarımda ve geliyor yanıma resimler onlarla taçlanayım diye. Ne günlerdi onlar her şeyiyle dop dolu. Düşüncelerim gidiyor her yere, bedenim de. Sadece gözlerim görmüyor onlara egemen hayalim. Rüyalarıma giriyor resimler, mantığa sığmayan. Ben hem boş hem de dolu her şeyle, bilmiyorum doğru olanı ve dahası yanlışı. Artık kendimi denetleyemiyorum. Yaşamın basit anlamları geçti gitti rehberim olmaksızın. Yönlendirilmiyorum artık filozoflarca, ne akıllılar ne deliler tarafından ne de kendimin. Bıraktım her şeyi rüzgara, doğaya ve etrafımdakilere. Ben buyum. Çılgın bir arzu sarıyor beni, yaşamak ve ölmek. Buyum ben. Benares, 1 Ocak 1956, Pazar. Gücümü topluyorum ölümsüzlüğe ulaşmada. Hoş rastlantılar yazgımı almaya cezbediyor. Düşüncelerim kişiliğim için yalın oldular ve yıldızlar beni yol çizmeye çağırıyorlar. Yaşama başlangıç yapıyorum bana ışık veren gökyüzünden. Bazı mesajlar aldım, şimdilik bana yetiyor, başka bir şey istemiyorum. Kendimi kendi merkezimde görüyor, sürekli resmediyor, hayranlıkla yarattığım yüzleri seyrediyorum. Onları çok ama çok seviyorum. Burada yeni toprağım kök saldı. Angelos bu zamanlarda öylesine yolunda ilerliyordu. Atölyenin izlediği tarzı benimsemişti. Oradaki hocalardan ders de alıyordu. Hint sanatını özümsüyor, onu kendi sanatıyla birleştiriyordu. Sonuçta oldukça özgün bir tarz oluşturdu. Hintlere göre batı tarzına geçiş idi bu. Yaşama olan bağlılığı onu araştırmaya itiyordu. Buna doğası itiyordu. Sanki Tanrı'nın bir isteğiydi tümüyle bağımsız kalması. Resmetme tarzı bazı eleştirilere yol açıyordu. Geleneksel sanatların özünde bozulmamasını isteyenlerce. Onun düşüncelerini okulda kafir olarak görüyorlardı. Serbestliği onu çok sayıda kendi tarzında gökyüzü betimlemelerine itiyordu. Bu insanların sahip olduğu inceliği de tablolarına yansıtıyordu. Zamanla en azından bazı resimlerinden kaynaklanan bazı duyumlar alıyordu hafızasını yitirdikten sonra. En azından aklına bazı görüntüler geliyor ve kayboluyordu. Belleğinin açılması için onun bazı bilge insanlarla rastlaşması gerekecekti. Brahman düşüncesiyle ilgilenen münzevi gezginlerle kendini ve ne yaptığını düzenlemeyi bilmek için malzeme toplayacaktı. Geçmiş yaşamıyla ilgili önemli bir yanıtı Aziz Thomas'a bağlı Hristiyan bir Brahman'dan alacaktı. Sen ile birlikte onu ziyarete gittiklerinde. Brahman'ın evinde görecekti ilk olarak Hristiyan ikonalarını ve kendinden haç çıkarma işareti yapacaktı. Bir kitabın sayfalarını karıştırırken Sina Dağı'nı gösteren bir gravürde de duracaktı. Doruna çıkarken yaşadığı zor anlar ona buradan bir şeyler hissetmesini sağlıyordu. Orada bulunduğu anı anımsadı. Tanrı ile olan iletişimi şimşek gibi çaktı gözünün önünde. Ellerini yukarıya kaldırdığı, yüzünü göğe, Tanrı'ya çevirdiği anı. Orada Tanrı'nın yanına gittim dedi Sente hitaben. Orada konuştum Tanrı'yla. İyi olmak için yine oraya gideceğim. Brahman daha önceden Sina'yı ziyaret etmişti. Angelos da orayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı belirsiz yerler şekillendi belliğinde hatırlamaya çalıştı. Fakat boşunaydı. Brahman ilk Hristiyan Hintlilerden gelen geleneği sürdürüyordu. İsa'nın çarmıha gerilmesinin ardından Havari Thomas tarafından yayılan geleneği. O zamanlar Hint kralı Gondopharnis yeni başkenti kurmayı üstlenecek bir mimar bulması için Suriye'ye bir temsilci göndermişti. Temsilci geri döndüğünde yanında Havari Thomas'ı da getirmiş ve kralın sarayında Tanrı'nın kenti üzerine vaaz verdi. Öyle bir kent ki ona eller yetişemiyordu. Brahman kralını ve saraydan epey kişiyi yanına çekmeyi başarmıştı. Karşısında duran bu yaşlı Brahman da Angelos'a geri dönüşün işaretini göstermişti. Daha sonraki günlerde de belleğinde tam çıkarılmadığı çeşitli simalar beliriyordu. Bir sonuç çıksın diye uğraşıyordu. Geceleri bu kişilerle ilgili rüyalar da görüyordu. Daha çok bildik bir yerde akan suyun yanında bir gece Ömer diye bağıraraktan birden yattığı yerden fırladı. Sabahleyin sen, Rani onu okulun iç avlusundaki bir köşede alçak bir duvarın üzerinde oturup düşünürken buldu. Neyin var? Rüyamda gördüğüm bazı betimleri çözmeye çalışıyorum. Yüzler. Tanıdık simalar olduğuna eminim. Görüntüler net değil, geliyor ve kayboluyor. Beni saran bu pusuyu ortadan kaldırmaya çaba gösteriyorum. Fakat boşa zahmet. Aklımın labirentlerine çarpıyorum. Kafamı duvara vurmak geliyor içimden. Uykunda da sayıklıyorsun. Bazı isimler dikkatimi çekti. Çoğu kez gitmesinler diye onlara sesleniyorsun. Hangileri peder? Ömer, Anahit ve annen. Nereden geliyor bu kişiler? Tanrım yardım et. Bunlar rüyama giriyor. Görünmez bir duvara kıstırılmış gibiyim. Dışına çıkacak gücüm yok. Bu görüntüler günlerce sürdü. Son bir tablo yapmaya ve ardından da Sina'ya gitmeye karar verdi. Kendi yaşamını konu aldığı Bellek Yetimi adlı tabloyu bitirmesi 3 ayını almıştı. Kendi bellek itimini resmetmişti. Beyaz kanatlar üzerine kanatlar koymuştu. Beyazlara bürünmüş yeni dünyasını ve Benares'i. Alt tarafını ise karanlık yapmıştı. Gördüğü rüyalardan çıkardı, betimlerden esinlenerek. Bu kanatlar karanlığı itiyordu. Tablonun sol tarafında kendini ele almıştı. Şeffaflığın ardından oldukça yanıltıcı biçimde dünyanın merkezine bakıyordu sanki. Görünümü Ganj'ın uzadığı suyun içinden basamakları çıkıyor haldeydi. Tabloda mistik bir yapı vardı. Sağ üstte Sina Dağı'na çıkış ve oradan yayılan ışıkla son buluyordu. Bu tablonun bitimiyle uzağa Sina'ya yolculuk hazırlıklarına başladı. 2 yıla yakın bir süredir Benares'teydi. Komşularına ve yaşamına, ki başkasını bilmiyordu, alışmıştı. Bengal'in başkenti Kalküte'ye indi, Avrupa'ya giden bir gemiyle Süveyş'e doğru yola çıktı. Yaşlı hoca bir arkadaşıyla birlikte Kalküte'ye kadar ona eşlik etti. Eski ve yeni ressamlara ait bir dizi eseri, ayrıca Angelos'un da tablolarını atölyeden alıp kendilerine ait olan Bengal'deki merkez okula götürüyorlardı. Bunca zamandan sonra Angelos'un hayatta bulunduğuna dair ilk haber Zirar'dan gelmişti. Kalküta'da kimi tabloların bulunduğunu, bunların onun tarzına benzediğini ve üzerlerinin de Angelos diye imzalandığını bildirmişti. Sanatçıya ulaşmaya çalışıyordu. Onun bulunduğunu söyledikleri yer olan Benares'e derhal bir telgraf çekmişti. Bir haber duyarsam size haber veririm diye haber yolladı. Burada, İstanbul'da onun ortadan kaybolmasının ardından o kadar zaman geçmişti ki onu yitirdiğimize inanmaya başlamıştık. Söylesek de ölmüş olabileceğine inanamıyorduk. Ümitle bekliyorduk. Böyle birinin yitip gitmesine olanak yoktu. Annesine sık sık bunu söylüyordum karalara büründüğünde. Bu arada yaşantımızda pek kolay olmamıştı. İlki ve önemlisi komünistlerin evinin talan edilmesiydi. Eylül 1955'te azınlıklara karşı olan üzücü olaylardı. Evlerinin eşiğine vardığımda karşılaştığım görüntüyü, tahribi ve Bayan Eleni'nin yerde dövünüşünü anımsamak bile istemiyorum. Neyse ki İsmail Efendi yetişip Eleni Komnini'yi, önüne çıkan her şeyi talan eden o sürünün son darbesinden kurtardı. Çocuklarla birlikteydi Bayan Eleni. Onlar kadını çekmeye çalışıyorlardı, evi yıkmaya gelenlere engel olmasın diye. Çocuklar üst kata çıkmıştı. Babam kendini siper etmişti son andaki felaketi def etmek üzere. Lanet olsun da böyle olaylarla karşı karşıya bulunmamıza. Lanet olsun da bu kişileri kışkırtanlara. Lanet olsun da bizi böyle utanca sürükleyenlere. Ama bedbaht kadının durumu iyi değildi. Bu olaydan sonra kalbi oldukça güçsüz kalmıştı. Ona hiçbir şeyin yardımı olmuyordu. Doktorlar ümidi kesmişti. Tüm kötülükler üst üste gelmişti. Tek özlemi oğlunu görebilmekti. Onu da yitirmiş olmaktan korkuyordu. Hemen hemen her gün onu görmeye gidiyordum. Teselli istiyordu, ona söylememi bekliyordu. Bir gün gelecek, göreceksin, sabret. Zirar'ın telgrafını alır almaz hemen ona koştum. Salonda oturuyor, pencereden dışarı bakıyordu. Ama aklı başka yerlerdeydi. Yitip giden kaderine bakıyordu. Haberleri verince sevincinden hıçkırarak ağlamaya başladı. Gözyaşlarına hakim olamıyordu. Tekrar tekrar yineliyordu. Oğlum yaşıyor, hayatta. Tanrım onu göreyim, öyle öleyim. Meryem ana güç ver bana, olsun bir mucize. Yeniden hayat bulmuştu yegane oğluyla. Sesini duyar gibi oluyordu. Evin kapısını açacağı, karşısında onu göreceği anı bekliyordu. Bir şey var ki bunca zaman onu mutsuz bırakmıştı. Ama artık onun gelişini beklemek gibi bir nedeni vardı. Buradaki bizler ve başka yerlerde bekleyenler gibi. Çünkü ne olup bittiğini öğrenmek üzere sormaya geliyorlardı. 16. ayrımın sonu, sayfa 219.